Ayrım 35.
Kelsen'in normlar hiyerarşisi sistemine göre her norm geçerliğini kendinden önceki normdan ve sonuç olarak en tepedeki norm olan temel normdan alır. Milletler arası antlaşmalar da geçerliliklerini anayasadan almaktadır. Peki, geçerliliğini anayasadan alan ve bu nedenle normlar hiyerarşisinde kanunlarla aynı sırada bulunan bir milletler arası antlaşma, gerçekten sıradan bir kanunla aynı seviyede midir? Örneğin, AİHS'nin her ferde yaşama hakkı tanıyan maddesiyle, yine örneğin Bankalar Kanunu'nun banka denetçilerini düzenleyen maddesine aynı değeri vermek mümkün müdür? Bu soruya, hukuk tekniği açısından ve salt iç hukuk çerçevesinde kalmak kaydıyla olumlu cevap vermekten başka çare yoktur. Bir milletler arası antlaşma hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne, AYM, başvurulamıyor olması, onu kanunların üzerinde bir mevkiye yükseltmez. Bir hukuk normunun diğerinin üzerinde olabilmesi için alttaki normun geçerliliğini üsttekinden alması zorunludur. Oysa yukarıda değindiğimiz üzere usulüne göre onaylanmış milletler arası antlaşmalar bir iç hukuk kuralı olarak geçerliliklerini anayasadan almaktadır. Gerçekten kanun koyucu anayasaya aykırı olmamak şartıyla herhangi bir milletler arası antlaşmanın istediği hükmünü antlaşmayı ihlal etmek pahasına tek taraflı olarak kaldırabilir veya değiştirebilir. AYM bir kanunun anayasaya uygunluğunu denetlerken AİHS'yi temel ölçü norm olarak alabilecek midir? Buna yine normativist, pozitivist pencereden bakıp olumlu cevap vermek mümkün görülmemektedir. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin görevi anayasaya uygunluk denetimi yapmaktır. Monist görüşe göre milletler arası hukuk iç hukukun üzerindedir. Ama AYM milletler arası hukuk tarafından kurulmamış ve görevlendirilmemiştir. AYM'yi ilk elden kuran ve görevlendiren anayasadır. AYM'nin ulaşabildiği temel ölçü normlar bizzat anayasa tarafından anayasayla sınırlanmıştır. Devletin milletler arası hukukun temel ilkesi olan ahde vefaya aykırı davranması, anayasaya aykırılık değil, onun üzerinde olan bir hukuk kuralına aykırılıktır. AYM, normlar piramidinin anayasadan yukarıdaki basamaklarına çıkamaz. Anayasaya değil de ondan üst basamaklara aykırı iç hukuk normlarının yaratılmasının müeyyideleri, milletler arası hukuk tarafından düzenlenir ve devletler ile milletler arası kuruluşlarca yerine getirilir. B. Profesör Doktor Erdoğan Teziç, 1988 yılında 5. basımı yapılan Anayasa Hukuku adlı eserinde şöyle demektedir. Sayfa 9. Antlaşma ile anayasanın açıkça çatıştığı durumlarda, 1982 Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesi antlaşmayı değil, anayasayı uygulamak, sorunun nihai çözümünü uluslararası yargı yerlerine bırakmak durumundadır. C. Profesör Doktor Rona Aybay, Uluslararası Antlaşmalar Anayasa Üstümü başlıklı makalesinde 6-5-1988 tarihli Cumhuriyet Gazetesi şöyle diyor. Kimi hukukçular onaylanmış antlaşmalar ilgili olarak anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülmesi yolunun anayasayla kapatılmış olduğuna bakarak onaylanmış uluslararası antlaşmaların kanunlardan daha üst düzeyde giderek anayasa düzeyinde olduğunu ileri sürüyorlar. Bu görüş antlaşmaların anayasa üstü bir düzeyde olduğu sonucuna bile varabiliyor. Oysa anayasaya göre onaylanmış uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir. Anayasanın bu hükmünün amacı, Türkiye'nin onayladığı antlaşmaların Türk yasalarına girmiş olduğunu, Türk mahkemelerinde görülmekte olan davalarda Türk yasasıymış gibi uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Anayasanın uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olduğunu belirten anlatımının hemen ardından, bu antlaşmalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması yolunu kapatan düzenlemesi, antlaşmaları kanun üstü konuma getirmiştir denebilir mi? Kanımca buna olanak yoktur. Türk hukukunda anayasaya aykırılığı ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamayacak başka yasalar da vardır. Örneğin 12 Eylül döneminde kanun adı altında yapılmış düzenlemelerin anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 1982 metni geçici madde 15. Kanımca bu anlatıma bakarak bu tür kanunların öteki kanunlardan daha üst bir düzeyde olduğu söylenemez. Bu kanunların yasama organınca değiştirilmesine ya da yürürlükten kaldırılmasına bir engel yoktur. Bunun için nitelikli çoğunluk da gerekmez. Demek ki soruna bu açıdan bakıldığında uluslararası antlaşmaların kanun üstü ya da anayasa eşiti bir düzeyde olduğu sonucuna varılamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş bir uluslararası antlaşmayı kanun değerinde saymanın doğal sonucu şudur. Antlaşmanın kapsadığı konulara ilişkin olaylarda eski kanunlarda antlaşmayla çelişen hükümler varsa antlaşma o hükümlerin yerine geçmiş olacaktır. Ancak bunun gerekçesi antlaşmanın daha üstün olması değil, daha yeni tarihli ve kanun gücünde olmasıdır. Konunun bir başka yönü de şu soruyla ilgilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylanmış bir uluslararası antlaşma ile çelişen bir kanun yapma yetkisi var mıdır? Konuya Türk hukuk açısından bakıldığında bu soruya şöyle yanıt verilebilir. Türk Anayasa Hukukunun geleneklerine göre yasama organının kanun yapma yetkisi konu bakımından sınırsızdır. Onaylanmış bir antlaşma ile çelişen hükümler içeren bir kanun yapmak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisi içindedir. Onaylanmış bir antlaşma ile çelişen hükümler içeren kanun yapılması, uluslararası hukuk açısından istenilmeyen, kabul edilemez ve giderek devletin uluslararası sorumluluğuna yol açabilecek bir durum olabilir. Ama bütün bunlar yasama organının kendi anayasasından almış olduğu kanun yapma iktidarını, gücünü ortadan kaldıramaz. Her hukuk kuralı gibi antlaşmaların da duruma uygun ve gerçekçi sonuçlar verecek biçimde yorumlanıp uygulanması gerekir. Buna olanak bulunmayan durumlarda yetkili ulusal organlar uygun düzenlemeler yapabilmelidirler. Türk Boğazları'na ilişkin olarak 1936 yılında yapılmış Montreux Sözleşmesi ile ilgili uygulamalar bu konuda canlı bir örnektir. Günün ve gecenin her saatinde ticaret gemileri için tanınmış serbest geçiş hakkı, kötü hava koşulları ya da köprü inşaatı gibi haklı nedenlerle kısıtlanabilmektedir. USA uygun ve gerçekçi sınırlar içinde kalan bu uygulamalar, hem İstanbul kentinde yaşayan milyonların hem de geçiş yapan gemilerdeki insanların can ve mal güvenliği için zorunludur. Uluslararası antlaşmalarla ilgili olarak yapılacak benzeri yasal düzenlemeler, gerçekçi düzeyde kaldığı sürece Türk diplomatlarının deneyimi ve becerisiyle uluslararası forumlarda savunulabilir. Uluslararası antlaşmaların Türk hukukundaki yerini incelerken gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta vardır. Türkiye Cumhuriyeti bir ulusal kurtuluş savaşı sonunda kurulmuştur. Osmanlı Devleti'ne yabancı güçlerce yükletilen çeşitli yakışıksız, giderek utanç verici antlaşmanın, Kurtuluş Savaşı'nın nedenleri arasında önemli bir yer olduğu unutulmamalıdır. D. Doçent Doktor Fazıl Sağlam, yukarıda anılan eserinde, konuyla ilgili olarak şöyle demektedir. Sayfa 152-154. Türk hukuk düzeninde kontra konstitüsyonen bir yorumla, AİHS'ne, yasalara veya anayasaya üstün bir yer tanımanın tutarlı bir açıklamasını yapmak mümkün değildir. Anayasaya göre uluslararası antlaşmalar, insan haklarıyla da ilgili olsalar, yasa hükmündedir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin hem sonraki yasa ve hem de özel yasa olması ve hem de anayasanın 68/5 ve 69/1. Maddelerinin somutlaşmış bir düzenlemesi olması nedeniyle, Siyasal Partiler Kanunu'nun 96/3. Maddesini ihmal etmesi mümkün değildir. Bu konuda öğretide gözlemlenen tedirginlik ve çözüm arayışının temelde haklı yanları olduğu söylenebilir. Ancak öğretinin bir kısmının benimsediği çözümleri sağlamak için AİHS'nin yasalara ya da anayasaya üstünlüğü tezini savunmak hukuk dogmatiği bakımından yanlış olduğu gibi hukuk politikası bakımından da zorunlu değildir. Çünkü özellikle AİH komisyonuna bireysel başvuru hakkını ve AİH divanının yargı yetkisini zorunlu olarak tanıyan ülkeler açısından AİHS'nin anayasaya dahil olmak üzere iç hukuku dolaylı bir biçimde etkilemesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak bu etkileme AİHS'nin iç hukuku olan üstünlüğünün bir sonucu olmayıp, bir yandan yargı organları arasındaki doğal etkileşimin, öte yandan uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin bir ürünüdür. AİH komisyonuna bireysel başvuru hakkının tanınması ve AİHM'nin yargı yetkisinin kabul edilmesi ve taraf ülkelerin bu mahkemenin kararına uymayı taahhüt etmiş olmaları, madde 50 ve 53, yukarıda açıklanan etkileşimi AİHM'den ulusal yargı yerlerine doğru artıran bir etkendir. Ama bunun ülkemizin iç hukuk açısından AİHS'nin üstünlüğü ya da AİHM kararlarının doğrudan etkisiyle bir ilgisi yoktur. Böyle bir üstünlük ya da doğrudan etki ilişkisi kurulamaz mı? Elbette kurulabilir. Nitekim bazı ülkeler iç hukuklarında buna yönelik adımlar atmışlardır. Örneğin Hollanda ve Avusturya AİHSN'ye anayasal değer tanıyan ülkelerdir. Bunun gibi Fransa, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde AİHSN yasaların üstünde bir değer tanımaktadır. Bazı ülkelerin AİHM kararını bir yargılamanın yenilemesi veya temyiz nedeni İsviçre olarak benimsemeleri AİHM kararlarının iç hukuk üzerinde doğrudan etkisi yönünde atılan adımlara örnek olarak gösterilebilir. Ancak iç hukukumuzda henüz bu yönde bir gelişme yoktur. AİHS'nin 11. protokolün yürürlüğe girmesinden sonra geçerli olan şekliyle 46/1. Maddesi taraf devletlere AİHM son kararlarına uyma yükümlülüğünü getirmektedir. Bu madde AİHS'nin eski metnindeki 53. maddesine tekabül etmektedir. taraf ülkeler için öngörülen yükümlülük bakımından eski ve yeni metin arasında bir fark yoktur. Bu bağlamda AİHM kararlarının iç hukuk düzeninde tesis edilen bir kamu gücü işlemini doğrudan kaldırma sonucunu doğurmayacağı tartışmasızdır. Bu husus 41. maddenin eski 50. maddenin anlamından çıkarılmaktadır. Zira 41. maddede öngörülen tazminat, ilgili tarafın iç hukukunun AİHM tarafından AİHS hükümlerine aykırı bulunan, karar veya tedbirin sonuçlarını ancak kısmen gidermeye elverişli olması koşuluna bağlı tutulmuştur. Şu halde öncelikle geçerli olan iç hukuk düzenlemesidir. Bu düzenleme yetersiz olursa tazminat hükmedilecektir. Buradan da anlaşılıyor ki AİHM'nin kararlarının kapsamı, sözleşmeye aykırılığın tespiti ve 41. madde uyarınca bir tazminat hükmedilmesiyle sınırlıdır. E. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına körü körüne uymanın, başka bir deyişle, Anayasa Mahkememizin ve diğer mahkemelerin haklı, milli menfaatlerimize ve anayasamıza uygun olup olmadığına bakmaksızın, söz konusu mahkemenin içtihatlarına uygun karar üretmesinin sonuçları ne olur? Yıllarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde savunmalarımızı hazırlamaya çalışan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Aslan Gündüz, Yeni Türkiye Dergisi'nde yayınlanan bir makalesinde Temmuz-Ağustos 1998 sayfa 1367 şöyle diyor: önemli sonuçları olabilecek bir başka kararsa 25 Mayıs 1998'de İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu defa Sosyalist Parti davasında anayasamız ve devlet sistemimizle ilgili olarak verdiği karardır. Bu defaki karar yenilir yutulur cinsinden olmayan ifadeler taşımaktadır. Türkiye'nin bu kararla ihsas edilen düzeni kabul edip edilmeyeceğini bilmiyoruz. Daha doğrusu bu konuda kimin hangi kararı alacağını da bilmiyoruz. Ama şurası bir gerçektir ki, mahkeme, Atatürk'le kurulan cumhuriyetin temellerini sarsabilecek önerilere yeşil ışık yakmış görünmektedir. Etkili Türk kamuoyunun bunu bildiğini sanmıyoruz. Sorun, kamuoyundan sanki saklanmaktadır. Eğer durum böyleyse, bunun kaçınılmaz sonuca hiçbir olumlu bir etkisi olmayacaktır. Mahkemenin kararı, Türkiye'nin tartışılmaz devlet yapısını, üniterliğini, resmi dilini, bayrağını tartışma konusu yapan, etnik bir esasa göre değişmesini isteyen SP'nin resmi yayınlarını ve yetkililerinin konuşmalarını sözleşmeye uygun bulmakta ve anayasamızın ilgili hükümlerini ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki kararını ve devletin yapısını örtülü bir şekilde demokrasiye ve sonuçta AİHSN'ye aykırı bulunmaktadır. Olayların cereyan ettiği mekandan soyut bir şekilde davayı ele alan mahkeme, SP yöneticisinin sözlerinde samimi olmayabileceğini kabul ediyor ama onları yalanlayacak somut kanıt olmadığı için onları doğru kabul ediyor. Ancak aynı şekilde olaylara Strasbourg'daki hakimlerden daha yakın olan milli makamların, bu arada Anayasa Mahkemesi'nin milli birlik için gördüğü tehlikeyi neden doğru olarak kabul etmediği doğrusu kuşkuya yer veriyor. Kanın döküldüğü bir yerde bir partinin giderek oradakilere, "Ey ahali, sizin hakkınız aslında yeniyor, devlet kurma hakkınız var, ayrılma hakkınız var, bunlar inkar ediliyor. Bu devlet de sizin değildir" gibisinden bir program ve söylemle ortaya çıkarsa, bunun barışa katkısı olmayacaktır. Bu gibi bir ifade özgürlüğünü sözleşme korumamaktadır ve korumamalıdır. Strasbourg'daki mahkemenin self-determinasyon konusunda kararlar vermeye yetkisi yoktur. Bu davada yaptığı değerlendirmede olayları ve sonuçlarını hiç de iyi düşünmediği açıktır. Bu dava, Türkiye'nin devlet yapısını tarihinin en kanlı terör olaylarının yaşandığı bir sırada sorgulayan ve silahla bir yerlere varmaya çalışan gruplara cesaret vermeye müsait bir karardır. Bu karar İngiltere'ye karşı verilemezdi, Almanya'ya karşı verilemezdi, Fransa'ya karşı verilemezdi ama bize karşı verildi. Şimdi Türkiye'nin geldiği nokta ilginç bir nokta. Eğer bu mahkemenin kararlarına tümüyle uyarsa, sonunda Kemalist devlet yapısı dahil olmak üzere, anayasada yazılı olan birçok şeyi değiştirmesi gerekecektir. Bu sessiz sedasız bir şekilde ve mahkeme vasıtasıyla ideolojisiz bir anayasa benimsemek anlamına gelir. Bu haliyle devlet bir arada tutulabilir mi? Onu bilemiyoruz. F. Bizim gibi üniter bir devlet olan Fransa, yüksek mahkemelerinin benzer konulardaki tutumu gerçekten bir vatanseverlik örneğidir. İki örnek vermek istiyorum. A.A. 1991 yılında Fransa Millet Meclisi, Korsika ile ilgili bir yasa maddesi kabul etti. Madde aynen şöyleydi: Fransız Cumhuriyeti, Fransız halkının bir birleşim öğesi niteliğiyle tarihi ve kültürel topluluk oluşturan Korsika halkını, kendi kültürel benliğini muhafaza etmek ve kendisine özgü iktisadi ve sosyal çıkarlarını savunmak haklarını teminat altına alır. Ada olmak niteliğine bağlı bu haklar, milli birliğe saygı, anayasanın, cumhuriyet kanunlarının ve iş bu statünün çizdiği çerçeve içinde kullanır. Masum görünen bu maddeyi dahi Fransız Adalet Divanı, cumhuriyet tektir ve bölünemez kuralına aykırı bularak iptal etmiştir. B.B. Şu sıralarda Fransa'da ilginç bir tartışma var. Konu Avrupa bölgesel ve azınlık dilleri şartı. Bu konuda Avrupa Konseyi'nin üyelerinin 12'si 5 Kasım 1992'de şartı imzaladılar. Aralarından 7'si de bunu parlamentolarından geçirdi. Ama Fransa'da işler biraz karıştı. Özetleyerek anlatalım. Jospin hükümetinin bölgesel ve azınlık dilleri konusunda hazırladığı metni Cumhurbaşkanı Chirac Anayasa Mahkemesi'ne götürdü 20 Mayıs'ta. Yüksek Mahkeme ya da Fransa'daki deyimiyle Anayasa Konseyi 16 Haziran'da kararını açıkladı. Ak Anlaşması 1958 tarihli Fransız Anayasası'na aykırıydı. Chirac bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'nin reddettiği bir metne yandaş olamayacağını açıkladı. Anayasa değişikliği konusu gündeme gelince de Sosyalist Parti'nin sol kanadından Jean-Pierre Sevemen bu anlaşmanın uygulanması halinde Fransa'nın parçalanacağını ileri sürerek karşı çıktı. Ali Sirmen, Onlar ki Herkese Verirler Talkımı, Cumhuriyet Gazetesi, 2-7-1999. Sosyalist Başbakan Lionel Jospin şimdi ülke anayasasını bu belgeyle uyumlu hale getirmek için çabalıyor. Ancak karşısında Cumhurbaşkanı Jacques Chirac duruyor. Chirac'ın sözcüsü konuyla ilgili olarak önceki gün bir açıklama yaparak, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini ihlal edeceğinden Cumhurbaşkanı bu anayasa değişikliğine karşıdır diye açıklama yaptı. Fransa'da bu değişikliğe karşı çıkanlar, ülkedeki azınlık dillerinin Fransızca ile aynı statü kazanmasını istemiyorlar. Ülkenin önde gelen Gaullist politikacılarından Charles Pasqua daha net konuşarak bu anayasa değişikliğinin Fransa'nın ulusal bütünlüğünü tehlikeye düşüreceğini söylüyor. Konu aynı zamanda Jospin hükümetinde de görüş ayrılıklarına yol açmış bulunuyor. İçişleri Bakanı Pierre Sevemen, Fransa'yı Balkanlaştıracağı için bu değişikliğe karşı olduğunu belirtiyor. Gözlemciler bu değişikliğe karşı olanların Bask, Katalan veya Gaskon gibi dilleri konuşan azınlıklardan çok Alsace'de yaşayan 2 milyon nüfuslu Alman azınlıktan çekindiklerini belirtiyorlar. Alsace'nin 2 Dünya Savaşı'nda oynadığı rolü bilenler için bu endişe şaşılacak bir şey değil. Azınlık dillerinin sorun yarattığı bir diğer ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Kaliforniyalıların %61'i 2 Haziran 1998 tarihinde yapılan bir referandumla 227 sayılı tasarıyı kabul ederek eyalet içinde eğitimin sadece İngilizce dilinde yapılmasını sağladılar. Üstelik de federal hükümet adına konuşan Başkan Bill Clinton'ın muhalefetine rağmen. Oysa eğitim, eyaleti akın eden milyonlarca Hispanik göçmenin dil sorunu gözetilerek daha önce İspanyol dilinde de veriliyordu. Başta Vali Pete Wilson olmak üzere bu tasarının geçmesi için seferber olanlar, yürüttükleri başarılı kampanyalarını İngilizce bilmeyen nesiller yetişiyor ve bu yüzden dilimiz, kültürümüz elden gidiyor argümanı üzerinde kurmuşlardı. Semih İdiz, Azınlık Diller Sorunu, Star Gazetesi, 26-6-1999. C. Burada çok önemli bir hususa değinmek istiyorum. Sonradan Dışişleri Bakanlığımızı da yapan bir politikacı yazarımız, terör eylemleri ülkemizde ilk başladığında Güzel Huzursuzluk başlıklı bir makale yazmıştı. Sonradan çıkardığı kitaba da bu ismi vermişti. Şöyle diyordu bu makalede sayın yazar. Bir tek bombayla yüz binlerin öldürülebildiği bir uygarlık düzeyinde şiddet eylemleri denen şeyler olsa olsa çatapat eğlencesi sayılabilir. İnsanlık tarihinin muhakkak en acımasız terör örgütü olan PKK'nın eylemleri aralıksız sürerken, Türk medyasının köşe başlarını tutmuş yazarlarının, aydınlarımızın önemli bir kısmının terör olgusuna yaklaşımı pek farklı değil. Sanki görevleri terörü mazur göstermek. Aslında bunların tüm sorunlarımıza yaklaşımları farklı olmamıştır. Hep batıdan, bilimden, çağdaşlıktan söz ederler. Ancak bir tek sorunun dahi bilimsel analizini doğru dürüst yapabildikleri görülmemiştir. Sorunlara daima ütopik ve kolay çözüm yolları aramak, popülizm, hiçbir zaman gerçekçi olmamak, ekonomik, kültürel, sosyal farklılıkları göz önünde tutmaksızın, başka bir deyişle adeta sosyoloji bilimini inkar ederek her ülkenin sorunlarına, o günün modasına uygun benzer reçeteler önermek, taklitçiliği bilimsellik sanmak temel özellikleri. Kısa bir süre öncesine kadar gerçek demokrasi, Marksist demokrasidir diyerek anayasal düzenimize karşı silahlı eylem yapmaları için gençlerimizi kışkırtanlar, dini esaslara dayanan bir devlet düzeni kurabilmek için adil düzen safsatasını yaymaya çalışanlar, eli kanlı bölücülerin paralı veya parasız savunuculuğunu üstlenenler el ele vermişler, hep birlikte her sorunumuza aynı reçeteyi öneriyorlar ve giderek daha etkili oluyorlar. Özellikle vurguladıkları şunlardır. Sınırsız düşünce ve örgütlenme özgürlüğü her derde devadır. Bir sağdansa ülkemizde bölücü eylemler de, irticai faaliyetler de taban bulamaz. Teröristler eylemlerinden vazgeçerler. Çoğunluğun her kararına boyun eğmek demokrasinin gereğidir. Zaten Atatürk bugün yaşasaydı, 1930'larda olduğu gibi bunların üzerine gitmezdi. Müstemleke idarelerinden daha fazla Avrupa'nın sesine kulak verelim. Onlar bizim demokratikleşmemizi, çağdaşlaşmamızı bizden çok istiyorlar. Globalleşen dünyaya ancak böyle ayak uydurulur. Halkımızın çağdaş ve dinamik kesimiyle sayıları giderek azalmakta da olsa gerçek aydınlarımız, bölücü eylemlerin ve irtica tehlikesinin sağlığında olduğundan kat be kat arttığı bugünün Türkiye'sinde yaşasaydı, Atatürk'ün neler yapacağını çok iyi biliyorlar. Ona ve eserine yeterince sahip çıkamamanın utancını yaşıyorlar. Aslında düşünce suç olmaktan çıkarılmalıdır sloganının ardı ardına ve koro halinde tekrarlanmasıyla istenen, irtica ve süreklilik kazanan bölücü eylemler açık ve somut tehlike oluşturmaya devam ederken, her gün en az bir erimiz şehit edilirken, ülke bütünlüğünü hedef alan yazıları ve sözlü propagandanın halkı ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrikin serbest bırakılmasıdır. Acaba iddia edildiği gibi çağdaş demokrasilerde düşünceyi açıklama hürriyeti sınırsız mı? Dünya tarihinde teröristlere ve yandaşlarına propaganda ve örgütlenme özgürlüğü tanıyarak terörü önleyebilmiş ülke var mı? Her iki soruya da verilebilecek doğru cevap kesinlikle hayırdır. Birkaç örnek üzerinde düşünmek dahi düşüncelerimizin haklılığını ortaya koyacaktır sanıyorum. Eski tarihlere gidersek örnek çok. Hitler ve Mussolini, İtalya ve Almanya'da demokratik ortam, düşünceyi açıklama ve örgütlenme hürriyeti olmadığı için değil, onların yaptırdıkları propagandalar ve terör eylemleri önlenemediği için iktidar olup Avrupa'yı kana bulamışlardır. Akıllı insanlar ve iyi yönetilen devletler başkalarının hatalarından, akılsız insanlar ve kötü yönetilen devletler kendi hatalarından ders alırlar. Bizim aydınlarımız ne başkalarının ne de kendi hatalarından ders almasını biliyorlar. Faturasını da genellikle iyi niyetli Türk gençlerine ödettiriyorlar. Pek çok ülkenin komünizm trajedisini yaşamasının nedenlerini de hepimiz biliyoruz. Bunların detayına girmeyeceğim. Vereceğim örnekler 90'lı yıllardan ve en demokratik ülkelere ilişkin olacak. Bilindiği gibi düşünce özgürlüğüyle bağdaşmayan hallerin başında sansür uygulamaları gelir. Kuzey İrlanda'da 1971-94 yılları arasında terör olaylarıyla bağlantılı olarak radyo ve televizyona yayın yasağı konulmuştur. Aynı yasak 1988-1994 yılları arasında bütün İngiltere'de uygulanmıştır. İngiliz basını ise bu dönemde örnek bir sorumluluk duygusu sergilemiş ve terörle bağlantılı olarak toplumda karmaşa, galeyan ve heyecan uyandırıcı yayınlar yapmaktan özenle kaçınmıştır.